Ayrım 9. İmparator Erol Toy. Sayfa 130. Fehmi İstanbul'da İsmet Paşa'nın, Ankara'da Celal Bayar'ın ellerini öpüyor. 8. Heybeliada iskelesinde inenler pek azdı. Ellerinde filelerle yokuşa sarmalarını bekledi yolcuların. Sahil yönünde bir iki gelip gitti sonra. Ağır ağır çamlığa doğru tırmanmaya başladı. Köşeyi dönünce arkasına baktı. Ada yalnızlığını sürdürüyordu. Fehmi de. Paşa'nın evinin önüne gelince merdivenlere tırmandı. Tokmağı kaldırıp yavaş yavaş vurdu. Kapıyı açan şıpıdık terlikli kadına kartını uzattı. Kapı aralık bırakılarak bir dakika kadar bekletildi. Hemen ardından buyur edilip salona alındı. Paşa okumakta olduğu kitabı öndeki komodine kapatıvermişti. Ayakta karşıladı Fehmi'yi. Öpmesi için elini verdi. Hiç beklemiyordum. Beklemeniz gerekirdi paşam. Biz varlığımızı size borçluyuz. Her zaman buyruğunuzda olduk. Bundan sonra da olacağımızı bildirmeyi ödev saydım. İsmet Paşa gözlerini kırpıştırdı. Dudaklarının ucundaki alışılmış fotoğraf gülümsemesi yerini içtenliğe bıraktı. Belli belirsiz bir burun çekmesiyle sevincini yutkundu. O kısa an sonunda yine eski İsmet Paşa olarak hafifçe eğildi. Ne içersiniz? Rahatsız etmeyin paşam. Bir buyruğunuz var mı diye gelmiştim. Hiçbir ricam yok Fehmi Bey. Hiçbir ricam yok. Celal Bey'e gittiniz mi? Henüz gitmedim. İstanbul'da olduğum için gidemedim. Gitmelisiniz. Madem buyuruyorsunuz. Kahveler söylenmeden geldi. Karşılıklı içerken söyleşiye daldılar. Adanın sessizliğinden, İstanbul'un güzelliğinden, havaların kararsızlığından. Paşa söyler gibi anlatıyor. Fehmi sıkıntıyı dağıtmak çabasıyla dikkatle dinler görünüyordu. Oysa konuşan da dinleyen de başka şeyler düşünüyordu. Paşa görevden ayrılma yalnızlığının yıkıntısını yaşıyordu. Birden çekilivermişti çevresindekiler. Ellerinden tutup bir yere getirdiği kişiler göze görünmemek için siniyorlardı. Devleti kendisiyle bütünleştirmenin ağırlığını duyuyordu şimdi. Kurtuluş Savaşı günlerinin kavgalı ama içten, her an silahların çekilebileceği ama omuz omuza dayanışmasını düşünüyordu. Kimler asılmış, kimler hain sayılıp kurşuna dizilmiş, kimler sürülmüştü. Ve kalanların o içten bağışlayışı, o birlikte davranmanın rahatlığı egemen olmuştu her zaman. Bu iş için şu olmazsa olmaz denilirdi. Nice bir zaman, nice yanlış harcanmış olmalı ki şimdi birdenbire yalnızlığın acısında bırakılıveriyor. Olası mı bu? Yıllar boyu hükümet başkanlığı eden bir insan bir günde böylesine atılıverir mi? Kaç gün var ki sütçüden, boyacıdan başkası çalmadı kapısını. Ortada göründüğünde halk belki eski alışkanlığın etkisiyle alkışlıyor. Selamlıyor, sevgi gösterisinde bulunuyor ona. Ne var ki bir geçmiş olsuna, bir nasılsınıza gelen yok. Hemen hemen salt kendisiyle olduğu günlerin değişimsiz zamanında birden bıçak gibi giriveriyor araya Fehmi. Ve onun gelişiyle bir umut kıpırdanıyor içinde paşanın. Acaba diyor, acaba eski gücümü kazanabilir miyim yeniden? Ve kurtulabilir miyim yalnızlığımdan? Bu bir umut benim için, Fehmi'nin gelmesi. Biri aradı diyebilirim. Ya aramayanlar? Onların da arama sırası gelir bir gün. Ya da ben ararım onları. Fehmi ise hemen Bayar'a gidip gitmediğimi sordu. Belki içten içe kinli ona. İyi ettim de gitmediğimi söyledim. Gitmediğimden de bu gitsem anlardı. Gideceğim ama ikimiz de biliyoruz bunu. Hem ayrıca Celal Bey bana daha yakın. Bugünümün ardında olanlardan biri. İş Bankası'nın desteği olmasa bunca acenteliği ele geçiremezdim ben. Ve ülkeye giren malın hemen yarısından çoğu bana komisyon yazmazdı. İsmet Paşa çok iyi bilir bunu. Bildiğinden soruyor olmalı ve üstünlüğü elinde tutuyor. Şimdi ben onun isteği üzerine Celal Bey'e gitmiş olacağım. Kendi kendine avutuyor. Kendini yine o eski günlerin İsmet Paşa'sı sanıyor. Oysa biz tüccarlar iyi biliriz. Bir kez köprünün altından geçen su geri dönmez. Bunların tutkuları yitirdiklerini yeniden kazanmak. Sevdiğini yitirmiş aşıkların umudu gibi. Belki bu romantik yanları olmasa politikacı olamazlar. Hem düş diyecekler, daha iyisini, daha yücesini ki bir şey çıkarabilsinler. Daha doğrusu ayakta kalabilsinler. Öyleyse onlara geleceğin güzel olacağını söylemek gerekli. Biz akşam olunca kasamıza giren paraya bakarız. Belki çok kuruyuz. Gözünü kırpmadan en yakınlarını idam sehpasına götüren bunların kuruluğu yanında bile. Belki de daha çok kazanmak tutkumuzla daha güçlü olmak tutkuları arasındaki bağdır bizi birbirimize yaklaştıran. İflas etsem ben de böyle olurum. Öyle iyi anlıyorum ki onun yalnızlığını, içimde duymuşçasına. Belki yaşadığımdan. Babamın ölümü borç yığınını omuzlarıma yıkıp beni ezdiği zamandan kalan bir duygu belki. Arkadaşlarım beni görünce nasıl görmezden gelip yakalanırsa uzaklaşmak isterlerdi. Sanırlardı ki onlardan yardım isteyeceğim. Sanırlardı ki yükümün ucundan tutun diyeceğim. Oysa şimdi demek ki insanlara sen yardım edeceksin. Hiçbir zaman yardım isteyebilir duygusunu uyandırmayacaksın. İşte koskoca İsmet Paşa yardım isteyebilir diye en yakınları uzaklaşmış. Bir sürgün gibi buraya bir başına kapanmış. İyi ettim geldiğimi. Görmem yararlı oldu. Kimseye acımamayı öğrendim burada. Kendime bile. Bizim durumumuz o ki acımanın yeri yok. Acınma durumuna girdin mi yoksun. Bitiyorsun. Bir bitkinliği görmek yararlı oldu bana. İstanbul'a her gelişimde geleceğim. Celal Beyefendi'ye iletmek istediğiniz bir şey var mı paşam? Dedi içtenlikle. Başarmaya çalışmasını diliyorum. Esenlikler diliyorum. Görevinin güçlüğünü biliyor. Değerine güveniyorum. Selamlarımı söyleyiniz gerekiyorsa. Yeniden gözlerini kırpıştırdı. Sakın bunu bayar göndermiş olmasın. Git öğren bakalım İsmet Paşa ne düşünüyor demesin. Bilir bayarı. Her zaman göz önünde bulunmasını bilen usta bir komutacı olduğunda ve becerikliliğinde. O nedenle kuşkulanıvermişti. Ne iyi etti de hiç açık vermedi. Vermez. Politikanın kişide bıraktığı bir kirdir iştensizlik. Bilinç altında sürekli bir kuşkunun zembereğini kendileri kurdular onlar. Şimdi çekmek zorundalar. Eğer buraya geldiğimi bilmelerini istemiyorsanız sözünü etmem paşam. Yok iletmek istediğiniz bir şey varsa sakıncasız bildirebilirsiniz. Ben daha çok sizi düşünmüştüm. Ben de düşündüm. Buraya geldiğim için kötü kişi olabilirim. Ama bir ödevi yerine getirdiğim için doğru yaptığıma güveniyorum. Güven çok işin üstesinden gelir buyurmuştunuz bir konuşmanızda. Benimki de o. Eğer izin verirseniz İstanbul'a geldikçe sizi rahatsız etmeyi borç sayıyorum. Ben de Ankara'ya geleceğim. Şimdilik dinleniyorum Fehmi Bey. Anlamıştı Fehmi. Paşa buraya geldiğinin bilinmesini istemiyordu. Kalktı elini öptü yeniden. Bana izin paşam. Buraya geldiğimi kimseye söylemeyeceğim. Yine uyardınız beni. Sağ olunuz. Şimdilik izninizi dilerim. Geldiğiniz için teşekkür ederim Fehmi Bey. Güle güle gidiniz. Kendisi geçirdi paşa. Kapıya değin ardından geldi. Fehmi kapıdan çıkarken belli etmeden iki yanına bakındı. Paşa görmüştü bunu. Büyük bir rahatlık duyarak döndü koltuğuna. Demek ki o da çekiniyor gelmeye ama geliyor yine. Sevindim. Bir arayan çıktı. Görevli, denetçi olarak değil, dost olarak gelmiş. Oturdu koltuğuna, Almanca kitabını aldı. Bir süre tek kelime okuyamadan bir harfin kıvrımına takılmış gibi daldı. Özel kalem müdürü önüne düşerek yol gösterdi. İki yanı deriyle kaplı yumuşacık mavun kapıyı dışa doğru çekti, sonra iç kapıyı tıklattı. Alman dökümü pirinç toprağı aşağıya doğru bastırıp kapıyı açtı. Eli tokmakta yol verdi Fehmi'ye. Celal Bey başbakanlığın yüksek arkalıklı ince oymalarla bezenmiş koltuğunda oturuyordu. Önündeki kocaman mavun masa bankadaki gibi dağınıktı. Fehmi'yi görünce her zaman yaptığı gibi yekindi. Bu davranışı insanda doğruluyormuş duygusunu verirdi. Fehmi koşup elini öptü. Hayırlı uğurlu olsun beyefendi. Geciktiğim için özür dilerim, İstanbul'daydım. Hemen koştum ama biliyorsunuz yol uzun. Özür gerekmez Fehmi Bey. Eski dostlar arasında özür gerekmez. İstanbul'daki işler nasıl? Sayenizde iyidir efendim. Diyebilirim ki büro gereçlerinin büyük çoğunluğunu bizim acentesi bulunduğumuz firmalar veriyor. Yapı gereçlerinde de ilk yardımlarınızdan bu yana durumumuz iyi. Planımızı uygulamaya koyduğunuzdan beri büyük bir gelişme içindeyiz. Her yere yetişmek güçleşiyor. Yetişmek gerek Fehmi Bey. Hükümet yürütme organıdır ama yürütmenin ayakları da sizlersiniz. Her yere yetişmek ancak sizin çabalarınızla mümkün olacak. Her zaman buyruğunuzda olduğumu sanırım söylemek gerekmez beyefendi. Ben her şeyimi size borçluyum. Zamanında uyarılarınız, önerilerinizle iş yaptım. Hükümetimiz sizi kazandı. Ama ne yazık ki ben her zaman başvurmak olanağından yoksun kaldım. Hiç de böyle düşünmeyiniz. Tümümüz bir geminin içinde bir yöne gidiyoruz. Kimimiz kaptan köşkünde olabiliriz, kimimiz alt kamerada ama yönümüz aynı. Bu yüzden ne zaman başınız sıkışırsa bana gelmekte özgürsünüz. Başbakan kıvançla baktı Fehmi'ye. Ben yanılmam dedi kendi kendine. Olacak olan pisliğinden bellidir. Daha ilk görüşte gözüm tutmuştu bu çocuğu. Şimdi attığım mayanın tuttuğunu biliyorum. Tam istediğim gibi bir tüccar oldu. Bak İsmet Paşa'yı gördüğünü bile söylemiyor. İçten bir yoklamaydı demek ki. Bana anlatması gereken bir şey olsa söyler. Sıkıştırsam mı biraz? Dur deneyeyim. Başını kaldırdı. Bu kez uzunca mı kaldın İstanbul'da? Uzunca kaldım efendim. Hiç ada yanına gittin mi? Vay canına diye düşündü Fehmi. Ben kimseyi görmedim ama onlar beni görmüşler demek, vay canına. Bilinç altında şaşkınlığı sürerken çabuk çabuk yayınladı. Gittim efendim. Yanıtı hoşuna gitti başbakanın, açık yürekli. Sanırım doğrulanıyor davranışıyla. İsmet Paşa ile pek ilişkisi olmadı bunun. Salt saygısının sorumluluğunu oraya götüren demek ki. Ona bunu yaptığına göre bana daha bağlı olmalı. Gözlüklerin altından hiçbir zaman ne düşündüğünü belli etmeyen koyu bakışlarını dikti yüzüne. Adayanınızı iyi, değil mi? İyi efendim. Gittiğin için teşekkür ederim Fehmi Bey. Ben de isterdim gitmeyi. Ne yazık ki mümkün değil. Vefayı severim ben. Daha bir sevdim seni. Unutulmak hoş değil. Yeniden bay canına diye düşündü. Bunlar birbirlerinden amma ürküyorlar. Bizim rakiplerden ürktüğümüz gibi. Öyle ya, politikada ticaret gibi. Vurmadın mı vurulursun. Acıdın mı acınacak durumda olursun. Pek işte öğrendim. Sağ olunuz efendim. Düşündüm ki bir borçtur. Kırılmazsınız. Ne demek? Tersine sevindim. Gerçekten sevindim. Kalktı, elini öptü bayarın. Çıktı başbakanlıktan. İsmet Paşa da geleceğini görüyor olmalı. Öyle bir yer ki devlet kapısı, merdivenin tepesinde olmak daha bir tehlikeli. Çekiveriyorlar bir gün altından ve sen paldır küldür gidiyorsun. Gittiğin zaman da kırığını onaracak kimse bulamıyorsun. Bizim iş gibi. İflas etsen bir gün benim olacağım da o. Robert'le buluşmalıyım hemen. İflas tehlikesini tümden silip atmalıyım işimden. Sağlamlaşmalıyım. Sağlamım ya. Gavur şirketleri bizimkiler gibi değil. Bir kez adamımızdır dediler mi ağzınla kuş tutsan değiştirmiyorlar. Bir kez acentelikleri kaptık biz. Türkiye'ye kalemden karbon kağıdına, demirden çimentoya, kapı tokmağından raptiyeye ne girse komisyonumuz yazılıyor. Bu yüzden güvencedeyiz. Bir zamanlar beni ürküten ihale işleri de yoluna girdi. Müteahhitler gereçlerini benden almak zorundalar. Kendileri getirseler bile bana komisyon ödüyorlar. Niye önceden para yatırmaya gelişsinler? Kimse öylesine budala olmaz. Ama yine de bir sağlam güvenceye sahip bulunmalıyım. Firmada bir olumsuzluk meydana gelirse zararı bana gelmemeli. Robert arasın tarasın birini. Bulsun bu işleri becerebileni. Ondan sonrası kolay. Ya da ben kendim bulmalıyım. Ama ilkin konuşayım Robert'le. Araba mağazanın önünde durdu. Robert bekliyordu. Doğru odasına çıktılar. Oturur oturmaz anlattı düşündüklerini. Daha sözünü bitirmeden Robert girişti. Zorlu kardeşler sizinle konuşmak istiyorlar beyefendicim. Büyükleri burada. Sanıyorum bu konuşma bazı şeyleri çözecek. Benden aracılık istediler. Kabullendim. Buradaki işleri bize devredip oradakilerin bazılarını almak istiyorlar. İkinci el olarak. Bir tür ortaklıkta diyebiliriz buna. Danışıklı dövüşte. Dilerseniz bir kez konuşuruz. Sonra ne yapmak gerektiğine karar veririz. Çözüm kendiliğinden geliyordu sanki. Gözleri parladı Fehmi'nin. Sen yarar görüyor musun diye sordu. Görmesem haberiniz olmazdı böyle bir istekten efendim. Onu demek istemedim. Elbette incelemeni yapmışsındır. Benim görüşmemin ayrı bir yararı olur mu diyorum. Gönlünü alıvermiştir Robert'in. Kıvandı patronunun bu güveninden. Özellikle sizin görüşmenizde yarar var efendim. Eski patronlarım olduğundan pazarlık sırasında rahatsız olabilirim. Oysa ikinci elliyi pahalıya verip burayı ucuza devralmak pek güç değil. Eski bir firmadır zorlu kardeşler. Dededen toruna uzanır. Ticaret konusunda uzun deneyimleri vardır. Bir yakınlaşmanın ortaklığa uzanabilecek bir işbirliğinin gerçekleşmesinde duygusallığın yeri yoktur. Anladım Robert, görüşelim. İkinci elliyi vereceğimiz kalemleri iyi saptamalıyız. Böylelikle iş gücümüz çok artar. Depo yeteneğimiz şimdikinin birkaç katına çıkar. Acenteliğin acenteliği biçimine dönüştürürüz bu işi. Evet, hakkım var. Böylelikle hem satıcı hem alıcı olmaktan çıkarız. Daha büyük işlerin ardına düşebiliriz. Onların elinde de bazı firmalar var. Böylelikle sağlam bir işbirliğine gidilebilirse biz de onlarınkinin ikinci eli oluruz. Sen bana başka şeyler de söylemek istiyor gibisin. Geçen gün bir kitap okudum efendim. Amerika'da şirketleşmenin sonuçlarını anlatıyordu. Bizde daha şirketleşme yok. Amerika ve Avrupa'da ise alabildiğine gelişmiş durumda. Şöyle bir tablo gözüme ilişti. Ana şirket malı üretiyor. Sonra bunu tüm payı kendisinin olan bir şirkete devredip dağıtımını yaptırıyor. Bu genel dağıtıcıdan da üçüncü el olarak küçük küçük toptancı şirketlere aktarıyor. Ama bu toptancı şirketler ana şirketin kurduğu firmalar oluyor. Buralardan perakendecilere gidiyor artık. Öyle bir tablo yapmışlardı ki ilk bakışta kan bulaşımı sanıyor kişi. Bunu biz yapabilir miyiz? Çok uzun boylu incelemek gerekir efendim. Bilen birini bulup iyice anlamak gerekli. Bir yerde küçük bir yanlış dolaşımın tümünü sakatlayabilir. Tıpkı bünyede olduğu gibi. Sen bu konu üstünde düşün. Ben de düşüneceğim. Şimdi şu senin eski patronlarla bir konuşalım bakalım. Öğle yemeğinde birlikte olabileceğinizi söylemiştim. Saatine baktı. Öğle de olmak üzere. Yatırsanız haber vermem gerekiyordu. Karpiç de bekleyecek sizi. Birlikte gidelim. Çıktılar mağazadan. Karpiç hemen biraz ileride karşılarındaydı. İlya Zorlu 3 kişilik bir masa hazırlatmış, onları bekliyordu. Yan yana girdiklerini görünce ayağa kalkıp saygıyla karşıladı. Yer gösterdi hafif nemli tombul eliyle. Ne zamandır yüce kişiliğinizle tanışmak istiyordum. Fakat sizin gibi büyük iş adamını istediği zaman bulmak mümkün olmuyor. Sağ olsun Monsieur Chalon, bu onuru bağışladılar bana. Aman efendim, dedi Fehmi. Siz çok takdir ettiğim bir iş adamısınız. Her zaman görüşmenin yararına inanırım. Ne var ki Türkiye çapında iş yapmanın zorluklarını biliyoruz. İnsan belli bir yerde belli bir süre kalamıyor. Dünya çapında demek istiyorsunuz. Çok haklısınız. Robert daha ilk cümlelerden pazarlığın çetin geçeceğini anlamıştı. Kıvançla sırıttı. İki patron da açık vermiyorlar. Dikkatle izlemeliyim diye düşündü. İki zekanın çarpışması olacak bu tartışma. Ne var ki bizimki güçlü. Daha baştan kozlar elinde. Eski patron bunu buluyor. Bildiği için pohpohlayarak yumuşatma numarasında. Dur bakalım Robert, neler göreceğiz. Başını eğdi, kulaklarını dört açıp gözlerini yemeğine dikmişçesine ikisini de gözlemeye başladı. Dünya o denli büyük ki Monsieur Zorlu. Büyüklüğü kavramak büyüklerin işidir Fehmi Bey. Biz iş adamı ile tüccarı ayırmasını biliriz. Kendimizin de hangi dilimde bulunduğundan haberimiz vardır. Tümümüz dilimimizi atlama kavgasındayız. Ülkemizin çalışana gereksinimi var. Noksanlarımızı tamamlamak görevimiz olmalı. Benim bir kuralım vardır Monsieur. Açık olmak sağlam olmaktır derim. Bravo dedi içinden Robert. Bizimki bir adım attı. Açıklığı sağlamlık sağlar diye yanıtladı İlya. Vay eski kurt. Çelik bir kalkan gibi karşılıyor bizimkinin saldırısını diye düşündü Robert. Tam sandığım gibi. Güreş kıran kırana olacak. Anlaşmamızın kolay olacağını sanmıyorum dedi Fehmi. İlerliyor bakalım nereden vuracak düşüncesiyle gözlerini kırpıştırdı Robert. Görüşme anlaşmanın başlangıcıdır. Görür görmez hayranlığım çok da arttı dedi İlya. Sonra garsonu çağırdı. Bak oğlum bize beyaz şarap getir. Izgarayla iyi gider diye buyurdu. Savdı yine. Çok kurnaz. Belli ki usta cambaz. Bunca yıllık deneyimim olmasa bizimkini yer derdim. Yenilmeyecek ölçüde de güçlü. İkidir kurtarıyor paçasını. Bırakmaz bizimki şimdi dökülecek. Eğer bu kez de savabilirse İlya büyük adam derim. Savamaz da kıskaca girerse sakalı kaptırdı demektir. Benim ticaret yaşamım yenidir. Daha yenice delikanlığa erişti. Fakat büyük bir pazarın basıncı fidanken çınar olmayı gerektirdi. Siz kökünü çok sağlam bir toprağa dayamış büyük bir firmasınız. Öğreneceğim çok şeyler olduğunu biliyorum. Her öğrenmenin bir karşılığı vardır. Ben ödemeye hazırım. İşte bunu atlatamazsın eski kurt diye geçirdi Robert. Şimdi burnundan yakalandım. Kârın ucunu gösterdi Fehmi. İşi uzatmanın zararlı olduğunda. Açıkça meydan okudu sana. Gencim ama güçlüyüm diyor. Yaşlısınız ama gücünüzü yitirme olasılığı var. Kararı ben veririm diyor. Sen bohçanı aç bakalım. Eğer beğenirsen malını alırım. Beğenmezsem yandığın gündür. Garson tepsinin içinde ızgaraları, kovada buğulanmış beyaz şarabı getirdi. Açıp bir yudum sundu İlya'ya. Hemen yudumladı, ağzında gezdirdi, damağına koklattı şarabı. Başıyla beğendiğini belirtince bardaklara boca etti garson. Ayaklarının ucuna basarak uzaklaştı masayı donattıktan sonra. İlya bardağını kaldırdı. Toprağınız çok verimli Fehmi Bey. Sağlamlığınız o verimden geliyor. Değerli elemanlarımız ikinci el olmanın depo güçlüğünü ortadan kaldırdığını, ulaşım kolaylığı sağladığını saptadılar. Tek kuşkuları dolaşımın kesintisiz yürümemesinden. Onlara dolaşımı güvence altına alabilecek tek firmanın sizinki olduğunu söyledim. Elbette yolunuzun üstündeki engeller kaldırılırsa. Bizim usta mühendislerimiz var. Her türlü engeli kolaylıkla temizleyiverirler. Bunları hizmetinize vermek istiyoruz. Sizin de az önce buyurduğunuz gibi her şeyin bir bedeli vardır. Ha şöyle diyerek koca bir yudum aldı Robert. Pes ettin sonunda. Son saldırıyı aynı ustalıkta karşılayamayınca pazarlığa oturmak zorunda kaldın. Aldandım Monsieur Le Patron. Bizimkinin asıl alanı orasıdır. Ben niye kaçındım sizi çok iyi bilmekle birlikte? Onun ustalığını bildiğimden. Hadi bakalım orada kazıkla da alnından öpeyim seni. Söz hiç karışmayacağım söze. Destek olmayacağım bizimkine. Hükümet şimdiye değin siparişlerin çoğunu bana verdi. Fiyat kontrolünü sıkı yaptığından bana güvenleri sonsuzdur. Anlaşırsak doğrudan fedakarlığa girmesi gereken ben olacağım. Üstelik bir ikilemin içinde kalacağım. Toptan siparişleri çok zaman kısa dönemlerde istiyorlar. Komisyonumdan fedakarlık etmeyi düşündüm. Ne var ki hükümet isteklerinde ayrı bir pay göze batabilir. Bölünme olursa hesaplama güçlükleri doğar. Özel girişimler için ayrım olmaz. Biz ağır sanayi ürünlerini temsil ediyoruz. Pay birden büyüyor. Zaman zaman satış güçlükleriyle karşılaştığımız doğru. Ama anlaşırsak bunların ortadan kalkacağı da doğru. O zaman ayrımsız bir pay kararına varılmalı derim ben. Vış anam, zorlu kardeşler çok sıkışmış olmalı. Tüm kartlarını birden açıverdi. Ben patronun yerinde olsam hemen elimi uzatırım. Hükümet girişimlerinin siparişlerinden söz etmedim. Salt hükümet siparişlerini alıyorum. Gerisi dediğiniz gibi. Ya makine ithali için aldığınız izin? Devretmenin güç olacağını sanmıyorum. Tamam diye geçirdi ağzındaki lokmayı yutarken Robert. Şimdi anlaşılıyor durum. Bravo patron, iki kıstırdın bunları. Fabrikaların gereçlerini Amerika'dan getirmeye kalkıştığın zaman delirdin diyordum. Bunca taşıtma fazlalığıyla. Zorlu kardeşler senin tozunu atar. Hiç gerek yoktu. Bırak onu da zorlular satsın. Oysa senin düşündüğün oyun daha ustacaymış. İlya Efendi'nin buralarda sürtmesi ve de tüm firmasının olduğu gibi senin buyruğuna vermesi içinmiş. Nasılsa taşıtma giderlerini hükümet ödemeyecek mi demiştin. Meğer bunun karşılığında zorlu kardeşlerin iflası da yazılıymış ha. Onca mal ellerinde yığılıp kaldı mı? Üstelik bir kez Alman makinaları yerine Amerikan makinaları girdi mi fabrikalara, bunların suyu tümden kesilecek. İyi akıl be, gitti zorlu kardeşler. Bundan öte Çokzade firmasını şamara olandırlar artık. Ne var ki anlaşmayı iyi hazırlamak gerekli. Bunlar alttan güreşmekte çok ustadırlar. Bükemedikleri bileği tam öperlerken ısırıverirlerdi. İlya bardağını kaldırdı. Çalımla dokundurdu Fehmi'nin bardağına. Anlaştık Fehmi Bey, onurunuza. Teşekkür ederim, çok sevindim. Ben bir taslak hazırlar gönderirim size. Olur, haftaya İstanbul'a geleceğim, orada bitiririz bu işi. Bekleriz, seviniriz. Fehmi çatalına batırdığı bir lokma ekmeği tabağında gezdirdi. Sonra Robert'e işaret ederek kalktı. Bugün geldim Monsieur Zorlu. Uğramam gereken yerler var. Bana izin verirsiniz değil mi? Rica ederim. Yan yana kalktılar Karpiç'ten. Mağazaya girerken yan verdi Fehmi. Nasıldı? Tam bir düello beyefendiciğim. Beğendin mi yani? Hasmınız yerdeydi, beğenilmez mi? İyi, şimdi de şu kan dolaşımını çözümleyecek birini bulalım bakalım. Arayayım mı? İşi iyi bilen biri olsun. Memurlar arasına bak, politikacı istemem. İstemez misiniz? Hayır, güvence arayan bilgi satandan daha iyidir. Anladım. Kendi odasına yürüdü Robert. Bir şeyler oldu, kanal değiştiriyoruz. Demek ki genişlemede yeni elemanlar gerekli. Suyun başını tutmak istiyoruz. Zorlulardan kuşkulu mu? Uyarsa mıydım? Neymez. Nasılsa anlaşmayı bana gösterecek. Şimdilik Ticaret Bakanlığından birini bulalım. Tamam. Supi'yi patron aldırmıştı işe. Kırmaz bizi. Biliyorsa anlatır. Bilmiyorsa bilen birini bulur. Koltuğuna oturur oturmaz telefona sarıldı. Supi'yi bulunca konuşmaya başladı. Supi Bey, ben Robert Shalom. Buyurun beyefendi, bir buyruğunuz mu var? Rica ederim, özledim sizi kardeşim. Bu akşam birlikte bir yemek yesek. Hay hay. Karpiç iyi mi? Oraya hep kodamanlar gidiyor. Yenişehir'de bir güzel lokanta açıldı. Akşamları da servis yapıyor. Ben orayı yeğlerdim. Tamam, kaçta buluşuyoruz? Kaçta istersiniz? Alaturka 1, iyi mi? Hay hay. Kapattı telefonu. Ellerini ovuşturdu. Sonra Roza'ya telefon etti. Akşam yemeğe beklememesini, patronun İstanbul'dan geldiğini söyledi. 9. ayrımın sonu. Sayfa 146.